Ayrım 12. Bir gün. David Dickles. Sayfa 175. Bölüm 7. Mizah duygusu. 15 Temmuz 1993 Perşembe. İkinci bölüm. Emma'nın hikayesi. Covent Garden ve King's Cross. Ian Whitehead, Rolly'nin Covent Garden şubesinde iki kişilik bir masada tek başına oturuyordu. Saatini kontrol etti. 15 dakika gecikti ama bunun kedi fare oyununun inceliği olduğunu düşündü. Tamam, oyun başlasın. Ekmeğini küçük tabaktaki zeytinyağına batırdı, menüyü açtı ve neyi karşılayabileceğini hesaplamaya başladı. Bir stand-up komedyeni olarak hayat ona zenginlik ve söz verildiği gibi televizyonda görünmeyi getirmeliydi. Pazar gazeteleri her hafta komedinin yeni rock'n'roll olduğunu ilan ediyorlardı. Öyleyse neden hala perşembe geceleri Sir Lapolat'taki herkese açık mikrofonlara sıkışıp kalmıştı ki? Politik konular ve gözlemlerini bir tarafa bırakıp repertuarını yeni moda konularla doldurmuş, gerçeküstücü, komik şarkılar ve skeçlerle karakter komedisi yaratmaya çalışıyordu. Hiçbir şey kahkahaları yükseltecek gibi görünmüyordu. Hala kuzey hattında bir aşağı bir yukarı dolaşarak büyük kahkahaları aramaktaydı. Belki de adında bir sorun vardı. Ian Whitehead, neon lambalarda yer alamayacak kadar dirençli bir addı. Adını tek heceli etkili bir adla değiştirmeyi bile düşünmüştü. Ben Jack ya da Matt ama komik kişiliğini bulana kadar Tottenham Court Road'da tişört giyen sağlıksız genç adamların tişört giyen sağlıksız genç adamlara bilgisayar malzemesi sattı. Sonra Cotronics adında bir elektronik mağazasında bir iş bulmuştu. Parası çok değildi ama geceleri sahneye çıkmak için serbestti ve yeni iş arkadaşlarını sık sık kahkahalara boğuyordu. Ama Sony Cotronics'te olan en iyi şey öğle tatili sırasında Emma Morley ile karşılaşmış olmasıydı. Scientology Kilisesi'nin ofislerinin dışında durmuş, kişilik testi yaptırıp yaptırmamakla cebelleşirken onu görmüştü. Emma kocaman hasır bir çamaşır sepetinin arkasında neredeyse kaybolmuştu ve Ian ona sarıldığında Tottenham Court Road ışıklara bürünüp bir rüyalar caddesine dönüşmüştü. İki numaralı randevuydu ve şimdi Covent Garden'ın yakınındaki düzgün, modern bir İtalyan lokantasında oturuyordu. Ian'ın kişisel damak zevki sıcak ve baharatlı, tuzlu ve gevrek şeylere yatkındı ve aslında acılı Hint yemeklerini tercih etmeliydi. Ama kadın kısmının taze sebze sapkınlığının bilincindeydi. Tekrar saatini kontrol etti, 20 dakika olmuştu ve midesinde yarısı açlık, yarısı aşktan kaynaklanan bir sancı hissetti. Yıllar önce kalbi ve midesi Emma Morley'nin aşkıyla ağırlaşmıştı ve bu sadece platonik bir aşk değil, aynı zamanda cinsel bir arzuydu. Bunca yıl sonra hala Emma Morley'nin Loco Caliente'nin bir katedral gibi akşam üzeri güneşin ışınlarıyla aydınlanmış personel odasında, uyumsuz iç çamaşırları içinde kendisine dışarı çıkmasını ve lanet olası kapıyı kapamasını bağırırken ki görüntüsünü unutmamıştı. Hayatı boyunca da unutmayacaktı. Emma Morley iç çamaşırlarını düşündüğünü bilmeden şef garson mahallinden Ian'a bakıyor ve bugünlerde kesinlikle daha iyi göründüğünü düşünüyordu. Başındaki kıvrık bukleler gitmişti, şimdi saçları kısa kesilmiş, bir parça jöleyle parlatılmış, şehre yeni gelmiş oğlan görüntüsünden sıyrılmıştı. Aslında bu korkunç giysileri ve açık ağzı olması bayağı çekici olabilirdi. Kendisi için pek alışıldık bir durum olmasa da buranın klasik bir randevulaşma yeri olduğunu anlamıştı. Yeteri kadar pahalı, fazla aydınlık olmayan, ne fazla gösterişli ne de ucuz görünümlü, pizzaların üzerine roka konan cinsten bir yerdi. Modası geçmiş bir yerdi ama gülünç değildi ve en azından Hint yemeği ya da Tanrı esirgesin balık burrito yoktu. Palmiye ağaçları ve mumlar vardı. Yandaki salonda yaşlı bir adam piyanoda Gershwin'in sevilen parçalarından birini çalıyordu. Umarım bana göz kulak olabilecek biridir. Birisiyle beraber misiniz diye sordu şef garson. Şuradaki adamla birlikteyim. İlk buluşmalarında Emma'yı Holloway Road'daki Odeon sinemasında Şeytanın Ölüsü, Karanlığın Ordusu filmini izlemeye götürmüştü. Ne çok hassas ne de züppe biri olmadığı için Emma korku filmlerinden pek çok kızın aldığından daha fazla zevk alırdı ama böyle bile olsa bunun tuhaf, garip biçimde kendinden emin bir seçim olduğunu düşünmüştü. Everyman sinemasında üç renk, mavi oynuyordu ama o elinde bir testereyle dolaşan adamı seyrediyor ve bunu garip biçimde rahatlatıcı buluyordu. Klasik olarak filmden sonra bir lokantaya gideceklerini düşünmüştü ama Ian için önce üç kap yemek yemeden sinema macerası tamamlanmış sayılmazdı. Yan indirim standına sanki bir alakart menüymüş gibi bakıyordu. Başlangıç için nachos, ana yemek olarak hot dog, tatlı olarak Revels bir çeşit draje ve içecek olarak insan gövdesi büyüklüğünde bir çeşit meyveli gazoz olan Lilt aldı. Böylece karanlığın ordusunun birkaç sessiz sahnesine Ian'ın geğirmelerinin tropik sesi eşlik etti. Ve şimdi bütün bunlara rağmen şiddet düşkünlüğüyle tuzlu yemekler çeneye bulaşmış hardal Emma umduğundan çok daha fazla eğlenmişti. Bir ahaneye giderlerken Ian kaldırımda yer değiştirmiş, Emma'ya yoldan çıkmış bir otobüsün çarpmasını önlemek için yolun kenarına geçmişti. Emma'nın daha önce öznesi olmadığı eski moda saçma bir jest ve özel efektlerden birinin başını kesmek ve iç organların çıkarılmasından konuşmuşlardı. Bir miktar analizden sonra Ian, ölüm üçlemesinin en iyisinin bu olduğunu beyan etmişti. Üçlemeler ve modemler. Komedi ve dehşet Ian'ın kültür hayatında geniş yer kaplıyordu. Bir ahanede de bir çizgi romanın, mesela Middlemarch. Tam adı Middlemarch, taşra yaşam üstüne bir çalışma olan George Eliot mahlaslı İngiliz yazar Mary Ann Marian Evans tarafından yazılmış roman. Kadar derinliği ve anlamı olup olmayacağı konusunda ilginç bir tartışmaya girmişlerdi. Koruyucu, özenli, gerçekten pek çok konuda bilgisi olan bir ağabey gibiydi. Açıkça Emma ile yatmayı istemesi dışında. Öylesine hevesli, öylesine tutkulu bakışları vardı ki Emma yüzünde bir şey mi var diye yoklamaya başlamıştı. İşte şimdi bu restoranda Ian öyle gülümsüyordu. Öyle bir coşkuyla ayağa kalkmıştı ki kalçasıyla masaya çarpıp musluk suyunu zeytinlerin üzerine devirmişti. "Bir bez ister misin?" dedi Emma. "Hayır, gerek yok, ceketimi kullanırım." "Ceketini kullanma, işte benim peçetemi al." Zeytinlerin içine ettim. Kelimenin gerçek anlamında değil tabii, hemen söyleyeyim. "Aa, öyle mi? Tamam." Şaka diye böğürdü. "Ateş!" diye bağırır gibi. Son felaket gösteri gecesinden beri hiç bu kadar gergin olmamıştı. Masa örtüsünü kurutmaya çalışırken kendi kendine sakinleşmesini söyledi. Emma'ya doğru baktı, yazlık ceketiyle oynuyor, kadınların o neye sebep olduklarını bilmez tavırları içinde omuzlarını arkaya çekip göğsünü ileri doğru çıkartıyordu. İşte oradaydı. Emma Morley için gecenin ikinci aşk ve tutku köpüğü geliyordu. "Çok tatlı görünüyorsun," diye yumurtlayıverdi kendini tutamadan. "Teşekkürler, sen de öyle," dedi Emma gayri ihtiyari. Ian düz siyah bir tişörtün üzerine buruşuk çizgili stand-up ceketini giymişti. Emma'nın şerefine üzerinde grup isimleri ya da alaycı işaretler yoktu. Şıktı. "Sevdim bunu," dedi Emma ceketi göstererek. "Çok kibar." Ian, "Ne bu, eski şey mi?" der gibi yakasını parmaklarının arasında ovuşturdu. "Ceketini alabilir miyim?" dedi garson zarif ve becerikli bir hareketle. "Evet, teşekkür ederim." Emma ceketini uzattı ve Ian daha sonra bunun için bahşiş vermesi gerektiğini düşündü. Sorun değildi, o buna değerdi. "İçki alır mısınız?" diye sordu garson. "Sanırım bir vodka tonik alırım." "Duble mi?" dedi garson, genç kadını daha fazla masrafa teşvik ederek. Ian'a baktı Emma. Yüzünden bir panik kıvılcımının geçtiğini gördü. "Münasebetsizlik mi olur?" "Hayır, devam et." "Peki, duble olsun." "Siz efendim?" "Ben şarabı bekleyeceğim, teşekkürler." "Maden suyu?" "Musluk suyu," diye bağırdı. Sonra sakinleşerek devam etti. "Musluk suyu çok güzeldir." "Musluk suyu iyidir," diye gülümsedi Emma rahatlatıcı bir şekilde. Garson gitti. "Yeri gelmişken söylememe bile gerek yok. Bu gece Alman usulü yapıyoruz. Tartışma istemez. Artık 1993'teyiz. Bağırıp çağırmaya gerek yok." Ve Ian onu daha çok sevmeye başladı. Ama adet yerini bulsun diye bir gösteri yapmalıydı. "Ama sen öğrencisin, Em." "Artık değilim. Artık diplomalı bir öğretmenim. Bugün ilk iş görüşmemi yaptım. Nasıl geçti?" "Gerçekten çok iyi." "Tebrikler, Em. Bu olağanüstü bir şey." Ve kendini masanın üzerinden fırlatıp onun yanağından, hayır iki yanağından, hayır bir dakika, sadece bir yanağından, hayır tamam iki yanağından öpmek için hamle yaptı. Menü dalga geçilmeye hazırdı. Emma dikkatini toplamaya çalışırken, Ian rolünün içine girerek menüdeki seçeneklerle sözcük oyunlarına girişti. Mesela bir dakikalık biftek, bir dakikada yenecek kadar küçük bir biftek miydi? Ya bugünlerde adından çok söz edilen ragu sosu ne oluyordu? Bizim eski spagetti bolognese ne zamandan beri ragu sosluydu? Cümleler birbirini takip ederken Emma gece için ümitlerinin solmaya başladığını hissetti. Beni güldürerek yatağa atmaya çalışıyor diye düşündü ama asıl yaptığı beni ancak eve giden trene gitmeme neden olacak kadar güldürüyor olması. Sinemada en azından dikkatini dağıtacak kadar şiddet vardı ama burada yüz yüzeydiler. Yapacak başka bir şey yoktu. Emma'nın canı sıkılıyordu. Lisansüstü eğitim kursundaki çocukların hepsi yarı profesyonel komedyendiler. Özellikle birahanede birkaç biradan sonra, bir yandan onlara kızarken aynı zamanda cesaret verdiğini de biliyordu. Erkekler kibrit çöpleriyle ya da 70'lerin unutulmuş pastaneleriyle ilgili numaralar yaparlarken kızlar oturup sırıtarak seyrediyorlardı. Erkeklerin birahanelerdeki durmak bilmeyen çıldırtıcı kabaresi. Vodkasını kafasına dikti. İyan şimdi şarap listesini almış, şaraplar üzerine espriler yapmakla meşguldü. Şehvet uyandıran ağız dolusu orman yangını, arkasında patlayan bir elma şekerinin notalarıyla. Üçüncü sınıf amatör bir stand-up komedyeni olarak bu rutin sonsuza kadar gidebilirdi ve Emma kendini işi fazla büyütmeden sadece listeye bakıp gösterişsiz ama kararlı bir tavırla şarap siparişi veren, gerçek olmayan bir adamı hayal ederken buldu. Dumanlı Wall Street jambonlarının kokusu, arkasında dolgun zürafa notalarıyla. Beni güldürerek sarhoş edecek diye düşündü. Sanırım bir ekmek somunu fırlatırsam onu susturabilirim ama hepsini yiyip bitirdi. Diğer müşterilere baktı, herkes kendi rolünü oynuyordu. Benim payıma düşen de bu mu diye düşündü. Romantik aşk, hepsi bu muydu? Yetenek gösterisi mi? Yemeğini ye, yatağa git, bana aşık ol ve sana yıllar boyu bunun gibi üstün kalite malzemeler sözü vereyim. Fıçı birayı bu şekilde sattıklarını düşünsene. Glasgow aksanı ile konuşuyordu. Özel mayalandırılmış biramız, damağınızda konsey binası, eski alışveriş arabası ve yozlaşan şehir ağırlığıyla oturur. Özellikle aile içi şiddetle çok iyi gider. Eğlenceli erkekler de karşı konulmaz bir şey olduğuna dair yanılgının nereden çıkmış olabileceğini merak ediyordu Emma. Büyük umutlarla gelmişti buraya. Aslında İyan'dan hoşlanıyor sayılırdı ve onu tekrar göreceği için heyecanlanmıştı bile. Ama neler diyordu böyle? Portakal suyumuz, portakal ve portakal notalarıyla. Tamam, bu kadar yeter artık. Sıkılmış, hayır, ineklerin memelerinden itinayla sağılmış 1989 mahsulü süt, karakteristik bir beyazlığa sahip olup, İyan, ne var? Kes sesini, olur mu? Bir sessizlik oldu. İyan gücenmiş görünüyordu. Emma kendini mahcup hissediyordu. Duble vodka yüzünden olmalıydı. Durumu örtbas etmek için yüksek sesle, sadece bir şişe Valpolicella almaya ne dersin dedi Emma. İyan menüye başvurdu. Böğürtlen ve vanilya yazıyor burada. Belki şarap biraz böğürtlen ve vanilya tadında olduğu için yazmış olabilirler mi? Böğürtlen ve vanilya sever misin? Bayılırım. İyan'ın gözleri fiyata kaydı. Alalım o zaman. Ve bundan sonra neyse ki olaylar daha iyiye gitmeye başladı. Selam, Em. Yine ben. Gülen adamla birlikte dışarıda olduğunu biliyorum ama sadece şunu söylemek istedim. Eve döndüğünde şayet yalnız dönersen premiere gitmemeye karar verdim. Eğer uğramak istersen bu gece evdeyim. Yani demek istiyorum ki uğrarsan sevinirim. Taksi paranı öderim, burada kalabilirsin. Ne zaman dönersen bana bir telefon et, sonra taksiye atla. Hepsi bu. Umarım görüşürüz. Sevgiler. Hoşça kal, Em. Hepsi 3 yıl önceki eski zamanlardan konuştular. Emma çorbasını içtikten sonra balık alırken İyan bir karbonhidrat karışımını, devasa bir kase etli makarnayı neredeyse parmesan peynirin içine gömerek yedi. Bu ve kırmızı şarap onu sakinleştirmişti. Emma da rahatlamıştı. Hatta hafif sarhoşluğuyla gayet iyiydi. Hem neden olmasın? Bunu hak etmemiş miydi? Son 10 aydır inandığı bir şey uğruna çok sıkı çalışmıştı ve bazı öğretmen yerleştirmeleri açıkça dehşet verici olsa da bu işte iyi olduğunu fark edecek kadar sağduyuluydu. Bu öğleden sonraki iş görüşmesi de aynı duyguyu uyandırmıştı onda. Okul müdürü onaylarcasına gülümsüyor ve başını sallıyordu. Emma yüksek sesle söylemeye cesaret edemese de işi aldığından emindi. Peki bunu neden İyan'la kutlamayacaktı? İyan konuşurken yüzünü inceledi ve kesinlikle eskiden olduğundan daha çekici olduğuna karar verdi. Ona bakarken artık traktörleri düşünmüyordu. İncelikli ve zarif olan hiçbir şey yoktu onda. Bir savaş filminin oyuncu kadrosunu belirleyecek olsanız, İyan belki annesine mektuplar yazan güçlü kuvvetli Tommy olabilirdi. Dexter'sa ne? Yorgun bir nazi. Öyle bile olsa onun kendisine bakış şeklini seviyordu. Müptela gibi bakıyordu. Tam karşılığı buydu. Müptela ve sarhoş. Emma da kendini ona karşı ihtiraslı ve müptela hissediyordu. Şarabın kalanını Emma'nın bardağına boşalttı İyan. Eski çeteden kimseyi görüyor musun? Pek sayılmaz. Bir defa Scott'la karşılaştım. Sezar'ın salonunda. Gayet iyiydi. Hala öfkeli. Ayrıca biriyle görüşmekten de kaçınıyorum. Sanki hapishane gibiydi orası. En iyisi eski mahkumlarla fazla samimi olmamak. Sen hariç tabii. O kadar kötü değil de, öyle değil mi? Orada çalışmak diyorum. Yani hayatımın bir daha geri alamayacağım 2 senesi gitti. Yüksek sesle söyleyince bu saptama onu şok etmişti ama yine de omuz sikti. Bilmiyorum, sanırım pek mutlu bir dönem değildi hepsi bu. İyan kederle gülümsedi ve parmağını dürttü. O yüzden mi telefonlarıma cevap vermedin? Vermedim mi? Bilmiyorum, olabilir. Bardağı dudaklarına götürdü. Şimdi buradayız. Konuyu değiştirelim. Stand-up kariyerin nasıl gidiyor? Aa, iyi. Gerçek anlamıyla improvize bir gösteri yapıyorum. Bazen komik bile değilim. Ama sanırım improvizenin keyfi bu, öyle değil mi? Emma bunun doğruluğundan emin değildi ama yine de öyleymiş gibi başını salladı. Bir de Kennington'da Mr. Chuckles'da Salı gecesi şovunu yapıyorum. O biraz daha belirli konuya bağlı bir şey. Bill Hicks'in reklamla ilgili yaptığına benzer bir şey yapıyorum. Televizyondaki şu aptal reklamlar gibi. Yine kendi rolünün içine kayarken Emma da donmuş gülümsemesine geri döndü. Bunu söylemek onu öldürürdü ama Ian Emma'yı şimdiye kadar belki 2 kez güldürmüştü ve bunlardan biri kiler merdivenlerinden düştüğü zamandı. Büyük bir mizah duygusuna sahip ama aynı zamanda hiçbir şekilde eğlenceli olamayan bir adamdı. Dexter'ın tam tersiydi. Dexter'ın şaka ile işi olmazdı. Muhtemelen mizah duygusundan da yoksundu. Tıpkı politik bilinci olmadığı gibi ama Dexter'la olduğundan da her zaman deli gibi gülerdi. Bazen dürüst olmak gerekirse hafifçe altına kaçırdığı bile olmuştu. Yunanistan'daki tatilde 10 gün hiç durmadan gülmüşlerdi. Dexter şu anda nerededir diye merak etti. Onu televizyonda izledin mi dedi ya. Emma yakalanmış gibi sıçradı. Kimi? Arkadaşın Dexter'ı şu aptal programda. Bazen bilirsin işte televizyon açıksa. O nasıl? Aa iyi, her zamanki gibi. Yani biraz kaçık, doğruyu söylemek gerekirse biraz raydan çıkmış durumda. Annesi hasta ve o buna pek katlanamıyor. Bunu duyduğuma üzüldüm. İyan üzüntüyle suratını astı ve konuyu değiştirmenin bir yolunu bulmaya çalıştı. Duyarsızca değil elbette. Bir yabancının hastalığının gecesini berbat etmesini istemiyordu. Sık sık konuşuyor musunuz? Ben ve Dex mi? Çoğu zaman fazla görüşmüyoruz ama. Televizyon işleri, sevgilileri bilirsin. Bu aralar kiminle çıkıyor? Bir fikrim yok. Luna Park balıkları gibidir onlar. İsim koymaya gelmez. O kadar uzun ömürlü olmazlar. Bu cümleyi daha önce de kullanmıştı ve Ian'ın hoşlanacağını düşündü. Ama o hala somurtuyordu. Ne bu surat? Ondan hiç hoşlanmadım sanırım. Hayır, hoşlanmadın, hatırlıyorum. Denedim. Bunu kişisel olarak almamalısın. Diğer erkeklerle pek anlaşamaz. Bunu anlamlı bulmaz. Aslına bakarsan her zaman şöyle düşünmüştüm. Nasıl? Seni kendine hak görüyordu sanki. Hepsi bu. Yine ben. Sadece kontrol ediyorum. Ama şu anda adam akıllı sarhoşum. Biraz duygusallaştım. Sen muhteşem bir şeysin, Emma Morley. Seni görmek iyi olur. Ne zaman gelirsen ara. Başka ne söylemek istiyordum? Hiçbir şey. Sadece harikasın. Harika bir şeysin. Böyle. Ne zaman gelirsen beni ara. Bana bir telefon et. 12. ayrımın sonu, sayfa 186.